Ayrım 16, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 206. Harika bir yaz gecesiydi. Bundan sadece 2 ay evvel yaşanan. Mutluluk, sevgi, neşe, keyif, müzik yazın ılık akşamını sarmıştı. Özenle hazırlanmış uzun masanın başında Seher, ailesinin arasında oturmaktaydı. Turkuaz ve nil yeşili şifon elbisesini giymiş, topuz yaptığı kızıl kumral saçlarını, masayı da donattığı fulya ve anemonlardan minik bir buketle süslemişti. Birden bahçedeki ışıklar sönmüş, müzik kesilmiş ve Hadiye, üzerinde mumlar olan pastayla belirince, masada herkes ayağa kalkıp Mutlu Yıllar şarkısını söylemeye başlamıştı. Beste, annesinin masadaki ve pastadaki mumların ışığında aydınlanan yüzündeki mutluluğu şu anda o karşısındaymış gibi net görüyordu hafızasının çektiği fotoğrafta. Seher, oturduğu yerde sevinen bir çocuk gibi ellerini göğsünde kavuşturmuş ve gözlerini kapayıp dilek tutmuştu. Sonra aynen sigarasının dumanını üflediği keyifle mumları söndürmüş ve herkesle beraber alkışlamıştı. Dilekleri neydi, beklentileri neydi hiç bilmemişlerdi. Ama o kadar mutluydu ki, Beste gözünden inen yaşlara hakim olamadı. O geceden elini alabildiği bir tek bu elbise kalmıştı. Ne acıydı. O esnada Amber'in konuşarak odaya girmişti. Muzaffer'in kaldığı odaya bakındım. Öyle bir çanta bulamadım. Beste'nin ağladığını görünce susup yanına oturdu ve elini omzuna koydu. Birkaç kez üst üste şefkatle dokundurdu. Onun da gözleri yaşarmıştı. Annemi çok özlüyorum Amber'in, dedi Beste. Ben de Besteciğim, ben de. Berke'de, çocuklarda, evin neresinde otursak, ne yapsak gözümüz hep onu arıyor. Sanırım ona olan özlemimiz hiç bitmeyecek. O kadar hayat doluydu ki hala inanmak zor. Artık bizimle olmadığına. Beste bir eliyle gözyaşlarını silerken diğeriyle sarmaladığı elbiseyi gösterdi. Bunu hatırlıyor musun? Amber'in gözyaşları arasından gülümsedi. Evet, en son yaş gününde giymişti. Daha 2 ay oldu. Kim derdi ki o kahkaha dolu, yaşam dolu insanı o geceden sadece 2 ay sonra burada özleyerek oturacağız. Beste yerinden kalkıp gardıroba gitti. Elindeki elbiseyi askısında kalmış aynı renkten şalının üzerine takarak Amber'ine uzattı. Bu sende kalmalı. Sana çok yakışacak. Birkaç tuvaletini daha bıraktım. Keyifle giyeceğinden eminim. Amber'in çok duygulanmıştı. Çok incesin Besteciğim, dedi. Tabii büyük bir keyifle her defasında Seher anneyi anarak giyeceğim. Çok teşekkür ederim. İki genç kadın hıçkırıklarla sarıldı ve bir müddet öyle kaldılar. Konsolun üzerinde Seher, Refet ağabeyiyle beraber en son çekilmiş fotoğrafından bir elinde sigarası gülümseyerek onlara bakmaktaydı. Bir başka mekanda, bir başka masanın üzerinde Seher'in aynı fotoğrafı, aynı tebessümle karşısındakileri izlemekteydi. Yanında duran Refet ağabeyi üzerindeki kolalı gömleği, Burberry yeleği ve boynunda fuları elini onun omzuna koymuştu. Refet Vardar bir elinde fotoğraf, diğerinde henüz yıkılmamış bir sigara, dalgın masasında oturmaktaydı. Resmi masanın üzerinde bırakıp okşar gibi elini üzerinde gezdirirken mırıldandı. Ah Seher, ah, ne vardı bu kadar erken gidecek? Kapı vurulmuştu. Başını kaldırdığında Berke göründü. Müsait miydiniz dayıcığım? Gel gel, hayrola, seni gitti sanıyordum. Az kalsın unutuyordum, size verilecek bir şey vardı. Refet Vardar yerinden kalkıp merakla neymiş o, dedi. Berke cebinden annesinin çakmağını çıkarıp uzattı. Buyurun dayıcığım, hatıra saklamak istediğinizi söylemiştiniz. Rafet Bey çakmağı alırken az önceki duygusallığına yeniden yakalanmıştı. Dunhil'i avucunda döndürdü. Çok sağ ol Berke, inan şu an sanki Seherciğim burada da onun sigarasını yakacağım gibi bir his doğdu içime. Tam sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bak şimdi, gel de yakma bir tane. O ana kadar oyalanmak için elinde tuttuğu sigarayı çakmağa adeta bir ritüel malzemesiymiş gibi yaklaştırarak yaktı ve derin bir nefes çektiği dumanı tekrar bıraktı. Hemen öksürmeye başladı. Keşke niyetinizden vazgeçmeseydiniz, dedi Berke. Size yaramıyor belli ki. Sanırım bu meredi bırakmak için yanlış bir zaman. Seher'in ölümünü hazmedemiyorum bir türlü. Ben de dayıcığım, ben de. İşine konsantre olabiliyor musun bari? İş beni oyalıyor, problem yok. O arada size sormak istediğim bir şey daha vardı. Bugün fırsat olmadı. Neymiş o? Astaş'ın yönetim kurulunda annemden boşalan üyeliğe sizi davet etsek kabul eder misiniz? Sağ ol Berke ama artık yavaş yavaş kendimi tamamen işten çekmeyi planlıyorum. Holding'in yönetim kurulu başkanlığını dahi devretme niyetindeyim. Sigarasından derin bir nefes daha çekerken çakmağı avucu içinde döndürdü. Yoruldum artık. Kararınızı saygıyla karşılarım dayıcığım ama ailemizin en büyüğü olarak önce size sormayı düşündüm. Sağ ol ama dediğim gibi sanırım artık kemanımla daha çok vakit geçireceğim. Berk ona gülümseyerek baktı. Israrın bir faydası olmadığı belliydi. Anlıyorum dayıcığım dedi. O zaman şimdilik hoşça kalın. Güle güle selam söyle karına. Sahi evde olanları anlayabildin mi? Henüz fırsatım olmadı. Şimdi gidince anlayacağım. Refet Vardar yeğenini kapıya geçirirken düşünceli bir ifadeyle konuştu. Berke unutuyordum. Seninle konuşmak istediğimiz bir konu vardı. Buyurun. Vecdi ile beraber görüşmek istiyoruz seninle. Cumartesi günü bana eve gelebilir misin? Gayet tabii. Çok iyi. Bu arada şu Muzaffer'i nasıl halledeceğiz bilemiyorum. Hisselerini satmaz mı bize acaba? Muzaffer parayı sever ama gücü de sever dayıcığım. Kolay olacağını sanmıyorum. Neyse o da başka bir günün konusu. Haydi sen şimdi evine koş git. Resmi açıdan el atılacak bir şey varsa haber ver. Bizim Şahin'i devreye sokalım. Hala poliste çok gücü var biliyorsun. Sağ ol dayıcığım, görüşürüz. Görüşürüz. Berke'nin ardından kapı kapandığında Refet Vardar yeniden masasına döndü. Az önce elinden bırakmış olduğu fotoğrafı tekrar seyretmeye başladı. Sonra masasının köşesinde muhtelif resimleri sergileyen çerçevelerden birini aldı. Arkasını açıp içindekini çıkardı ve kız kardeşiyle çekilmiş olanı içine yerleştirdi. Çerçeveyi kapayıp diğerlerinin en önünde masanın üzerine yerleştirdi. Çakmağı eline aldı. Avucunu birkaç kez açıp kapadı ve mahzun bir ifadeyle paketinden bir sigara daha çıkarıp yaktı. Dumanını bırakırken başını koltuğunun arkasına dayayıp çerçevedeki resme baktı. Sigara dumanının ardında gözleri buğulanmıştı. Sonbaharın erken biten günü artık akşama hazırlanmaktaydı. Güneş ardında sararan yaprakların kokusunu bırakıp çekilmek üzereydi. Amber'in kıyafetini değiştirmiş, saçları at kuyruklu, belinde önlük mutfakta akşam yemeğini hazırlarken salonda çalmakta olan Enya'nın Chine Roses parçasına mırıldanarak eşlik etmekteydi. Mutfak kapısında Berke'nin sesi duyuldu. ''Sevgilim, ben geldim.'' Genç kadın kestiği soğanı bırakıp ellerini iki yana açarak kocasına doğru yürüdü. Birbirlerine kısa, dudaktan bir öpücük verdiler. ''Hoş geldin canım, erkencisin. Bugün yaşadıklarınızdan sonra ben de daha fazla oyalanmak istemedim. Aslında toplantıdan sonra hemen gelecektim ama şirkete dönmem gerekti. Bizim gemi Libya'da Süresterya'ya girmiş, onunla uğraşmam gerekti.'' Amber'in yemeği fırına koyup ellerini yıkamaya başlamıştı. ''Aceleye gerek yoktu canım. Şu an zaten fazla yapacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. Yani Muzaffer'le uğraşmak anlamında. Çünkü bahsettiği çantayı henüz bulamadım.'' Ellerini kurularken kocasına döndü. ''Yine de polis haber vermemiz gerekmez miydi?'' Ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvarken ''Hayır canım.'' dedi Berke. ''Şimdilik hayır. Bu kadar hararetle aradığı bu çanta gerçekten bu evde ise onu bulmadan hiçbir şey yapmayalım.'' Adam bela, içinde her şey olabilir. İş ayyuka çıktıktan sonra bulunduğunda içinde olanlar bizim de başımızı derde sokabilir. Haklısın, ben de tekrar ofise dönemedim bugün. Beste ile buluşmak için eve gelmiştim. Bu hadiseyi de ucu ucuna kaçırmışım. Zavallı Beste tam içine düşmüş. En zavallı daha diye dudağı uçuklamıştı. Nasıl şimdi? Allah'tan fiziksel olarak birkaç çürük ve sıyrık dışında bir şey yok. Çok daha kötü olabilirdi o düşüşle. Ama yaşadıklarının korkusu yetmiş. İzin verdim. Evinde istirahat ediyor. Amber'in buzdolabına doğru yürürken sordu. Bir kadeh içki hazırlayayım mı sana? Sağ ol canım, alırım. Genç kadın tezgahın üzerine çıkardığı iki kadehe buz ve vodka doldururken Muzaffer'i aradın mı diye sordu. Hayır, o bizi arayacaktır nasılsa. Eğer burada onun gerçekten istediği bir şey varsa arayacaktır. Her canının istediğinde kapıya dayanmasını nasıl engelleyeceğiz bu adamın? Tehlikeli olmaya başladı. Kadehini karısının elinden alırken sanki daha evvel tehlikeli değilmiş gibi dedi Berke. Berke cimli annenin son gecesinde zorla burada kalması, ne bugün evi basıp Hadiye'yi hastanelik etmesi normal şeyler değil. Gerçekten ürkmeye başladım. Çocuklar için korkuyorum. Onlar da olabilirdi bugün evde. İnan çocuklar evde olsaydı o kapıyı açmazlardı. Berke'nin yardımcılarına olan kızgınlığı sesinin tonundan belliydi. Ama diye devam etti. Muzaffer'in bunu bir daha tekrarlayacağını sanmam. Bugün aldığı büyük riskti. Kolay kurtuldu. Şansını zorlayacağını sanmam. Karısının beline sarılıp onu saçlarını koklayarak öperken gözü rafın tepesindeki tepsilere ilişti. Nedir onlar? Anneciğinin meşhur portakal şekerlemesinden hazırlamıştım geçen gün. Her yaptığında bir kavanoz da Refet dayına gönderirdi, hatırlıyor musun? Ben de biraz fazla hazırladım. Dayına verirse hoşuna gider diye düşündüm. Çok incesin sevgilim. Elindeki iş bittiyse gel de bugün olanları bana bir bir anlat. Belki bir anlam çıkarabiliriz. Hemen canım, salata sosunu hazırlayıp geliyorum. Bu arada ben de çabuk bir duş alayım. Çocuklar gelmedi daha herhalde. Hayır, fabrikada son günleri, okul açılmadan önce. Zaten bu akşam yemekte olmayacaklar. Arkadaşlarıyla hamburger yiyip sinemaya gitmek için izin istemişlerdi. Gelir gelmez yıkanıp çıkacaklar. Berke kadehini masaya bıraktı. Hak ettiler dedi. Ben hemen duşumu alıp geliyorum. Tamam canım. Amber'in salata sosunu hazırladıktan sonra içkilerine biraz daha buz ekleyip kadehlerle beraber verandaya çıktı. Aşağıda uzanan bahçenin ve çekilmekte olan güneşin son ışıklarıyla pırıldayan boğaza karşı ağaçlara gömülmüş tepelerin huzurunu derin bir nefesle içine çekti. Ama kafasındaki sorular, yüreğindeki acı, bir kar topunun çığa dönüştüğü süratle yaşanan beklenmeyenler onu içten içe yiyor ve bastırılsa da orada olduğu bilinen bir rahatsızlık yaratıyordu. Sanki bir müddet sonra ailesinin huzurunun kaçacağına, her şeyin dengesinin bozulacağına dair uzaktan bir fısıltı geliyordu kulağına. İçkisinden bir yudum alıp yutarken gözlerini kapadı. Bütün bu sıkıntılı düşüncelerin sadece ve sadece paranoya olmasını dileyerek yaşayacakları her ne olursa olsun altından kalkacak gücü bulunduğunu kendi kendine tekrarladı. Akşam yemeği bitmiş, Amber'in masayı toplayıp yerine dönmüştü. Eline sağlık karıcığım, balık enfes olmuştu dedi Berke, masadaki yerine oturan karısına rakı kadehini kaldırarak. Afiyet olsun canım. Az ileride sehpada duran cep telefonu çalınca karı koca irkildi. Çocuklar olmasın dedi Amber'in merak içinde. Ben bakarım. Berke yerinden kalkıp süratle telefona erişti. Alo, Muzaffer? Amber'in ismi duyduğu anda iskemlesinden kalkıp heyecanla Berke'nin yanına gitmişti. Kollarını göğsünde çapraz yapıp merakla onun konuşmasını izlemeye başladı. Muzaffer, bu yaptığının resmen suç olduğunun farkındasın herhalde. Haneye tecavüz, yaralama ve üstüne bir de hırsızlık. Ne istiyorsun? Öyle bir çanta yok ortada. Bulunursa sana haber veririz. Ama bir kez daha bu evin civarında görünürsen olacaklardan biz sorumlu değiliz. Muzaffer devam ederken Berke onun lafını bitirmesine fırsat vermeden hiddetle telefonu kapadı. Verandanın trabzanına ellerini yerleştirip sakinleşmeyi bekledi. Hep baş belasıydı yine öyle diye mırıldandı. Amber'in yanına gelip sırtını okşadı. Çok ilginç dedi. Muzaffer'in bu evle ilişkisi bir türlü bitemiyor. Annen yaşarken sebebini anlıyordum ama şimdi... Muzaffer insana günahını bırakmaz. Onun için... Ben de bu kadar önemsediği bir çantayı nasıl olup da burada bıraktığını anlayamıyorum. Annemle ayrıldıklarında muhakkak yanında götürmüş olması lazımdı. Belki de galle vazoya sahip olmak için tamamen hayali bir çanta yarattı. Nasıl olsa çanta bulunamayacak, vazo da onda kalacak diye düşünmüş olabilir mi? Yine de mantıklı gelmiyor. Muzaffer bugünkü servetiyle o galle vazodan birden fazla alır. Neden böyle bir riske saçmalığa girsin? Şükredelim ki beste zamanında gelmiş. Yoksa o koleksiyonun tamamı ve ilk baskı kitaplarda gidiyormuş. Sonra birden konuyu değiştirirken sesinin tonu da yumuşadı. Biliyor musun, beste anneciğinin eşyalarını toplarken çok duygulanlar yaşadık bugün. buğulanan gözlerle devam etti. Diyorum ki atölyesini aynen tutalım. Sanırım ben de yeniden resim yapma aşkı yarattı o oda. Bütün o boya, tiner kokusu, yarım kalmış resimler, suda dinlenen fırçalar, hepsi anneciğinin bıraktığı gibi duruyor. Sanki öksüz kalmışlar da birini bekler gibi geldiler bana. Berke sarılıp karısının yanağını okşadı. Belki de seni bekliyorlardır dedi. Karı koca sevgiyle bakıştı. Haydi sevgilim yatalım mı artık diye sordu Berke. Sen yat canım, ben zaten çocukları bekleyeceğim. Lali de çok merak ediyorum, mesajlarıma bir cevap alamadım. Sevgilim sana çıtlatmış ya işte, belli ki bir aşk yaşıyor. Neden kendini haline bırakmıyorsun kızı? Bana hala çocukmuş gibi geliyor biliyor musun? Berke gülümseyerek karısının burnunu okşadı. Farkındayım dedi. Kendin onun yaşındayken evli çocuklu bir kadındın ama kimseyi de işine karıştırmıyordun. Haklısın diye gülümsedi Amber'in. Sanırım kendimi tutmam lazım. Eve girdiler. Verandanın kapısı kapandı. Bahçe kendi sessizliğiyle baş başa kaldı. Aynı saatler Selçuk Vardar'ın evi. Selçuk salondaki geniş orta sehpasının üzerinde duran tabaklardan birine uzanıp çatalını dilimlenmiş ringa balığına daldırdı ve ağzına attı. Uzun bir açlıktan sonra ilk lokmasını yer gibiydi. Amma şapırdatıyorsun dedi karşısındaki kadın. Bir de eski görgülü aile çocuğu olacaksın. Selçuk'a tiksinir gibi baktı. 30 yaşlarında ufak tefek yapılıydı. Neredeyse kuru denecek zayıflığından bedenine oranla başı oldukça büyük duruyordu. Yayvan yüzü, geniş ağzıyla o baş aslında o vücuda ait değil gibiydi. İşte o sebeple ben istediğim gibi yiyebilirim dedi Selçuk. Bu hakarete hiç aldırmamış olduğu belli. Aynı iştahıyla çatalını çiroz tabağına daldırdı. Sen de yesene biraz, belki biraz etlenirsin. Adam da iştah mı bırakıyorsun derken yerinden kalkıp içki servisinin durduğu sehpaya doğru ilerledi kadın. Bacakları kemikli ve çarpıktı ama kusurlarını bilen ve kamufle etmeyi öğrenmiş birinin ustalığıyla yürüyüşüne son derece hakimdi. İçkisini tazelerken sordu. Sıcak bir şeyler de ister misin? Yok, yeter bunlar. O çok sevdiğin biberli mantardan yapayım istersen. Çok sevdiğim falan yok, bir kere beğendim işte o kadar. Kadın ona doğru yürürken ısrarcı bir tavırla konuştu. Bana çok sevdiğini söylemiştin ama. Herhalde çok açtım. Küstah, özel bulduğunu söylemiştin. Özel, mantarları arka üzeri tavaya yatırıp içine karabiber koymak mı? Güldürme beni. Kadın Selçuk'un karşısındaki koltukta bacak bacak üzerine atarken, bir de sen beni güldürebilsen dedi şikayetçi bir tavırla. Selçuk çatalını tabağına bırakıp arkasına yaslanırken sanki kafasında olup da unuttuğu bir şey hatırlatılmış gibi işaret parmağını havaya kaldırıp konuştu. Güldürmek dedin de iyi ki aklıma getirdin. Yahu sen beni artık güldürmüyorsun ama hiç eğlencen kalmadı. Kadın da bundan alınmışa benzemiyordu. Diğerinin üzerindeki bacağını ve dizine yerleştirdiği kadehi aynı anda sallarken aldırmaz bir tavırla cevapladı. Ya demek eğlencem kalmadı. Keyfimi tükettiğinden olmasın? Yahu sen beni tanımadın mı bir senedir? Ben tüketirim. Sen hep dolu olacaksın. Tükenmez fıçısı gibi. Kadın dediğinin hikayesi bitmeyecek. Basınca düğmesine anlatacak, güldürecek. Dudaklarını büzüp başını yana devirip karşısında onun aşağılamalarını dinlemeye bağışıklık kazanmış olduğu belli kadına bakarken düşünceli bir ifadeyle ciddileşti. Aslına bakarsan bu akşamki şu içki masası falan işe yaramadı. Sıkıntımı almıyorsun artık. Sıkıntın alacak birini mi buldun? Orası bana kalmış ama senin anahtarını geri verme zamanın geldi diye düşünüyorum. Kadın bacağını sallamaya devam ederken sesi kendinden emin, gözleri hırstan çakmak çakmaktı. O anahtarı öyle kolay kolay geri alamazsın. Benimle oynamaya kalkma Umur, ben bitti diyorsam biter. Sağda solda bir şeylerin varsa onları da toparla, ayrıl. Umur yerinden kalkıp çarpık bacaklarını iki yana açarak elini beline koydu. Küstah herif, karından ayrıldığında kim toparladı paçanı? Eşyalarını kim yerleştirdi birer birer? Bir senemi verdim sana. Bu öyle bedava bitmez, haberin olsun. Bağırma dedi Selçuk. Umur inadına sesini yükseltip "Ne olmuş?" diye bağırdı. Selçuk aniden yerinden kalkıp onun karşısında durdu ve elini tehditkar bir tavırla havaya kaldırdı. "Bağırma," dedim. "Hemen çık git." Umur onun tavrından korkmuşa benzemiyordu. "Gideceğim tabii," dedi. "Ne sanıyordun? Seninle evlenip kalacağımı falan mı zannettin? Allah korusun. Senin gibi manyak, sakat çocuklar mı doğuracaktım?" İçki kadehini masaya bırakıp devam etti. "Şimdi gidiyorum. Eşyalarımı sonra gelir alırım. Anahtar? Merak etme, anahtar koleksiyonculuğu yapmıyorum. Toplanıp giderken bırakırım." Umur kanepenin kenarında duran çantasını ve şalını aldı. Hışımla olduğu yerde dönüp salondan çıktı. Ardından hızla kapanan kapının sesi duyuldu. Selçuk kalkıp koridora çıktı ve kapının sürgüsünü çekti. Tekrar yerine gelip oturdu. Arkasına yaslanıp derin bir oh çekti. Bundan da kurtulmuştu. Karısından ayrıldıktan sonra beraber olduğu kadınların içinde metres olmayı en hak eden Umur'du aslında. O da emekli konu mankenlerindendi. Zinet'ten farklı olarak biraz lisanı, biraz görmüşlüğü vardı. Özellikle de paralı adamların yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerini çekip çevirmek konusunda oldukça tecrübeliydi. Hakkını yememeli, gerçekten işe yaradı diye düşündü Selçuk. Ama Zinet'in kilolu, hantal vücudu, nezaketten kısmetini almamış dobra lisanı, sigara kokulu genizden kahkahası birden öyle renkli gelmişti ki, kibarlık, bilmişlik taslayan bu kuru kadın artık fazla geliyordu. Birden onun çok hoşuna giden geisha servisi, egzantrik yemekleri bir tat vermez olmuştu. Fazıla'nın pahalı ve mükemmel yaşama anlayışından sonra birden bekar olmanın yarattığı boşlukta Umur görevini fazlasıyla yerine getirmiş ama artık miadını doldurmuştu. Bu geçen sene zarfında da Selçuk sayesinde gayet pahalı bir hayat yaşamış, tadını çıkarmıştı. Kendisini ona hiçbir şekilde borçlu hissetmiyordu Selçuk. Yalnız şu tabakları toparlayıp gitse iyi olurdu diye düşündü, çatalını füme yılan balığına batırırken. 16. ayrımın sonu, sayfa 217.